kuyategea sikio matangazo yetu yajayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah Hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine Salatu Selam'la Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'e 29 İsvan 1401 Hicri Kameri, 27 Şaban 1444 Miladi, 20 Mart 2023 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşam kainimizde az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla araştırmacı Sayın Fatih Yanar ile duanın yerlenmesi, maneviyat ile ilişkisi üzerinden yap röportaj, Nevruz, Hepsin Sofrası, İlahi Önderler ve Kalıcı Tır isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi Abadan Rafinerisi'nin gelişimi biz yapabilirizin simgesidir dedi. Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan Nevruz Bayramı'nı kutlayan ülkeleri tebrik etti. Şamhani, İran'ın Irak'tan taleplerini tahsil edecek yeni bir mekanizma tasarladıklarını belirtti. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dörtlü görüşme ertelendi dedi. Irak Nüceba Hareketi, Hac Kasım'ın teröründen öfkelerinin geçici olmadığını duyurdu. Ve Suriye Cumhurbaşkanı ve Esad, Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ilişkilerde bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Şimdi haberler. Değerli dinleyiciler, akşam haberlerine başlamadan önce sizler için bir duyurumuz olacaktır. 26 Mart tarihinden itibaren Tahran'dan 1,5 saatlik yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ile 8:50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Bu arada mübarek Ramazan ayı boyunca sahur programlarımızı da her gün sabah Türkiye saatiyle 3:20 ile 4:20 arasında kısa dalga 6040 kHz, ayrıca orta dalga 639 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abadan Rafinerisi geliştirme planının ikinci etabının işletilmesi sırasında yaptığı konuşmada, Abadan Rafinerisi'nin geliştirmesi biz yapabiliriz'in bir simgesidir vurgusunda bulundu. Abadan Rafinerisi'nin stabilizasyon ve imar planı bugün İran Petrol Sanayisi millileştirmesi yıldırımı 29 İsvan gününde İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'in de katıldığı törende hizmete girdi. İran Peres'in haberine göre Reis'e bugün Abadan Rafinerisi geliştirme projesinin ikinci adımı olan Abadan Petrol Rafinerisi'nin hizmete açılma töreninde projenin değerli biz yapabiliriz'in bir göstergesi olduğunu ifade ederken, bu rafineri bizim istediğimizi, bizim bildiğimizi ve bizim yapabileceğimizi gösteriyor ve istemek, bilmek ve yapabilmenin simgesidir dedi. Cumhurbaşkanı petrol sanayisine millileştirmesi gününü kutlarken, petrol endüstrisine millileştirmesi günü petrol endüstrisinden yabancıların elinden kesildi ve İngiliz kuvvetlerinden sınır dışı edilmesiyle İran'daki petrol endüstrisinin millileştirildi, tarihi bir gündür dedi. Reis de şöyle devam etti. İngilizlerin ve Amerikalıların 50 yıllık düşüncesi yetenek ve bilginin kendilerine ait olduğudur. Ve onların diğer halklara karşı her zamanki düşüncesi budur. Ve bu yüzden onları hor görüyorlar. Ve başkalarının da hem bildiğine ve hem yapabildiğine inanmak istemiyorlar. Cumhurbaşkanı İbrahim Reis de sözlerinin devamında şöyle konuştu. Bugün İslam Cumhuriyeti sadece ülke içinde değil, Amerika'nın da çekilmesiyle ciddi sorunlar yaşayan Latin Amerika ve Venezuela petrol sanayisinde teknik ve mühendislik alanında önemli başarılar kaydetti.
İran İslam Cumhuriyeti Petrol Bakanı, petrol ve doğalgaz rafinerisi alanında kendimizi yeter hale geldiğimizi belirtti. Petrol Bakanı Muhammed Cevad Ovci, bugün Abadan Rafinerisi Geliştirme Projesi'nin ikinci adımının hizmete açıldığı ve Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reis'in de katıldığı törende şöyle konuştu. 13. hükümetin faaliyetleri acımasız yaptırımların yoğunlaştırılmasıyla aynı zamana denk geldi. Ancak bu koşullar petrol endüstrisi projelerinin ilerlemesini engellemedi. Petrol Bakanı 13. hükümette petrol sanayide yarım kalan projelerin ivme kazandığına değinerek bugün bu milli sanayi petrol ve gaz rafinelerinin yapımında kendi kendine yetmektedir ve ilerleme yolu daha hızlı devam etmektedir dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Ovci, Abadan Rafinerisi Geliştirme Projesi'nin ikinci adımının 13. hükümetten önceki fiziki ilerlemesinin %63 olduğuna işaretle 13. hükümette bu etabın tamamlanmasının benzersiz bir gelişme olduğunu ifade etti. Abadan Rafinerisi'nin bu etabının inşaatına 100 yetenekli İranlı müteahhidin katıldığını vurgulayan Petrol Bakanı, projenin inşası sırasında bu projede 7000'den fazla işçinin çalıştığını sözlerine ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Nevruz Havzası, ülkelerin bayramını ayrı ayrı kutladı. El Alemin bildiğine göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Nevruz Bayramı'nı kutlayan Azerbaycan Cumhuriyeti, Özbekistan, Afganistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan, Türkiye, Irak, Kırgızistan, Kazakistan ve Hindistan Dışişleri Bakanlarına tebrik mesajı göndererek bu tarihi ve eski bayramı kutladı ve bu havzadaki insanlar için iyilik ve esenlik der diledi. Yeni yıla Hicri Şems'i 1 Fevver'den miladi 21 Mart ve Hicri Kamer'e 28 Şaban gece 0.54 dakika 28 saniyede girilecektir. Yerip Türkçe servisi çalışanları olarak bizler de şimdiden Nevruz bayramınızı kutlar, hepinize esenlikler dileriz.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri, İran ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında iki ülke arasında dirhem para birimi kullanılarak ticaretin kolaylaştırılmasına yönelik anlaşmaya atıfta bulunarak, İran'ın Irak'tan taleplerinden doğan kaynakların kullanılması için yeni mekanizmaların belirlendiğini duyurdu. İran Peres'in haberine göre pazartesi günü siyasi, ekonomik ve güvenlik bir heyet başkanlığında günübirlik ziyaretin sonunda açıklamada bulunan Amiral Ali Şamkhani, İran'a yaptığı açıklamada Iraklı yüksek yetkilileri ile yapılan görüşmelerin sonuçlarını açıklayarak Irak ziyaretinin 13. hükümetin komşuluk diplomasisinin devamı kapsamında olduğunu ifade etti. Şamkhani söz konusu bir günlük yoğun ziyareti boyunca Irak'ın ekonomik, bankacılık, siyasi ve güvenlik yetkilileriyle görüşmelerde çok taraflı işbirliği yolundaki engellerin kaldırılması konusunda etkin ve ortak çözümlere ulaşabildiklerini belirtti. Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri ayrıca ziyareti kapsamında yürütme, yasama ve yargı güçlerini ilaveten Irak Merkez ve Ticaret Banka yetkilileri ile ekonomik ve siyasi görüşmeleri ilaveten iki ülkenin güvenlik yetkilileri arasında güvenlik işbirliği anlaşmasının imzalandığını, bunun kesin olarak çok önemli bir olay olduğunu ifade etti. Şamkhani ayrıca çeşitli boyutları olan bu anlaşmanın imzalanması ile her iki ülke belirli programlarla genelde Kürdistan bölgesinden İran'ın güvenliğine karşı eylemde bulunan inkılap karşıtı şirretliklerin ortamını yok etmeye çalışacaklarından sözlerini ekledi.
İran Maden Sanayi ve Ticaret Odası Ticarete Geliştirme Komisyonu Sözcüsü, İran'ın komşu ülkelere olan ihracatında %20'lik bir artış olduğunu açıkladı. Muhabirimizin bildiğine göre İran Maden Sanayi ve Ticaret Odası Ticarete Geliştirme Komisyonu Sözcüsü Ruhullah Latifi yaptığı açıklamada İran'ın 11 ayda 15 komşu ülkeye toplam ihracatının %20 artarak 285 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Latifi 11 aylık komşu ülkeler ile ticareti konusuna da Hicri Şems'e 1401 girenin ilk 11 ayında 53 milyar 364 milyon 680 bin dolar değerinde 88 milyon 153 bin 464 ton ürünün İran ve 15 komşu ülke arasında ihracat ve ithalat yapıldığını, bunun geçen yılın aynı dönemine göre %16 arttığını belirtti. İran Maden Sanayi ve Ticaret Odası Ticareti Geliştirme Komisyonu Sözcüsü ayrıca söz konusu dönemde 14 komşu ülkeden İran'a mal ihraç eden ülkelerin Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Pakistan, Umman, Irak ve Kazakistan olduğunu da sözlerine ekledi.
Romanya Dışişleri Bakanı, Avrupa'nın İran karşıtı hasmane ve müdahaleci tutumunun devamında Avrupa Birliği'nin İran karşıtı yeni yaptırım paketini duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Arescu, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Konseyi öncesi bugün yaptığı açıklamada insan hakları bahanesiyle Avrupa Birliği'nin İran karşıtı 6. yaptırım paketini açıkladı. Bu bağlamda Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg muhabirlere yaptığı açıklamada yeni yaptırım paketinde 8 İranlının adının yer aldığını ifade etti. Bu arada İran İslam Cumhuriyeti, Batı'nın müdahaleci davranışlarının sonuçları konusunda defalarca uyarılarda bulundu ve bu gibi eylemlerin karşılıksız kalmayacağını belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Batı'nın İran'a yönelik İran karşıtı eylemlerini defalarca Birleşmiş Milletler Antlaşması ve uluslararası düzenleme ve mekanizmalara aykırı olarak değerlendirdi. Nasır Kenani Çafi, İran'ın uygulanan yaptırımlara karşılık verme hakkına işaret ederek, İran İslam Cumhuriyeti'nin Batılıların yanlış davranışlarını, davranışlarına karşılık için imkanlarını ve yasal haklarını kullanmaktan çekinmeyeceğini vurguladı.
Avustralya hükümeti son dönemde yaşanan karışıklıkları desteklemek ayrıca İran'ın Rusya'ya insansız hava aracı İHA tedarik etmesi bahanesiyle İran'a karşı yeni yaptırımlar uyguladığını duyurdu. İran Peres'in bildiğine göre Avusturya Federal Hükümeti İran karşıtı 4. tur yaptırımları çerçevesinde 20 Mart günü yaptığı açıklamada sözde insan hakları ihlalcisi 14 İranlı koruma karşı mali yaptırıma ilaveten 14 kişiye de Magnitsky tarzı güdümlü mali ve seyahat yasağı yaptırım kararı aldığını duyurdu. Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, müdahaleci bir açıklamada İran'da mehsa evinlerinin tutuklanması ve kötü davranılması ile ilgili olarak İran'da 4 ahlak polisi üyesinin yaptırım hedefi olduğunu ifade etti. ABC ayrıca Avustralya hükümetinin Rusya'ya insansız hava araçlarının yapımı ve tedarikinde yer aldığını iddia etti. 13 kişi ve bir kuruluşa yaptırım uygulandı. İran'ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya insansız hava aracı sağladı. İddiası defalarca reddedilirken Avustralya Dışişleri Bakanı bu liste Rusya'yı destekleyenler için sonuçları olacağını gösteriyor gibi bu iddiada bulundu. Penny Wong daha sonra sözde insani bir tavır takınarak Avustralya, İran ve Ukrayna halkının da yanındadır dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Sınır Muhafızları Komutanı düşmanın şu planlarının sınır güvenliği yiğit güçlerinin çabasıyla başarısız kaldığını belirtti. Tuğgeneral Ahmet Ali Guderzi bugün yaptığı açıklamada düşmanların şu planları cesur sınır muhafızlarının çabaları ve keşfedilen silah ve mühimmatla bozuldu dedi. Muhabirimizin bildirdiğine göre Tuğgeneral Guderzi açıklamalarının devamında şöyle dedi. Düşmanlar ülkenin derinliklerindeki kentlerde birçok komplo yapmayı planlıyorlardı. Fakat ilahi güç ve İslam İnkılabı rehberinin emirleriyle etkisiz ve sonuçsuz kaldı. Eğitimde beceriye dönüşmek için uygulama yapılmalı, tatbikatlarda tutarlılık ve disiplin ön planda olduğu takdirde muharebe sahasında teçhizat ve tesisler verimli ve doğru bir şekilde kullanılacaktır diyen Komutan Guderzi, sınır muhafızlarının İslami İran'ın tamamını korumada operasyonel hazırlığının iyileştirilmesine vurgu yaptı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Türkiye, Suriye, Rusya ve İran'ın katılımıyla Moskova'nın ev sahipliğinde gerçekleşmesi planlanan oturumun ertelendiğini duyurdu. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dörtlü görüşmenin ertelenmesiyle ilgili açıklama yaptı. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moskova'da yapılması planlanan İran, Rusya, Türkiye ve Suriye'nin katılacağı dörtlü görüşmenin ertelenmesine ilişkin soruya, Ruslar biz bunun hazırlığını yapamadık, erteleyelim dediler ama Suriye yönetimi oradaydı. Belki ortak karar vermişlerdir, daha sonra ileride yapacağız dediler, biz de tamam dedik dedi. Çavuşoğlu sözlerinin devamında iki taraf arasındaki görüşmelere yorum yapamayacağını belirterek dörtlü görüşmenin Rusya'nın teklifi olduğunu ve Rusya'dan tarih beklediklerini söyledi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan ayın ve Türkiye seçimleri ardından Türkiye ve Mısır Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Abdülfettah Sisi'nin bir araya gelebileceklerini duyurdu. İSNA'nın bildirdiğine göre Mevlüt Çavuşoğlu bugün Mısır ziyareti dönüşü, Sisi ve Erdoğan'ın muhtemelen Türkiye seçimleri ve Ramazan ayı sonrası görüşeceklerini belirtti. Çavuşoğlu iki ülke arasında elçilerin tekrar atanma tarihi için fikir alışverişinde olduklarını ifade etti. Çavuşoğlu ayrıca Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri'yi Ramazan ayında Türkiye'ye davet ettiğini vurguladı.
Irak'ta Nujub Hareketi Sözcüsü ülke meclisinin yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesine dair kararının uygulaması gerektiğini vurgulayarak Hac Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'in teröründen öfkelerinin geçici olmadığı ve olayın daha kolayca unutulmayacağını vurguladı. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Nesr el-Şimri, direniş komutanlarının terör dosyasının incelenmesinin tüm Irak'ta yetkilileri için tarihi bir görev olduğunu belirtti. Şimri şöyle konuştu, Nujub Hareketi direniş komutanlarının terörü hakkında belirli tutumu var ve asla onu değiştirmeyiz. Hac Kasım ve Ebu Mühendis'in teröründeki öfkemiz geçici bir galeyan değil ki kolayca unutulsun.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaretinin karşılıklı ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi. İran Press'in bildirdiğine göre Esad ziyaretiyle ilgili açıklamada, Şam'ın Suriye savaş yılları ve ülkede yaşanan deprem faciası sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin tutumunun unutmayacağını söyledi.
Rus Dış İstihbarat Servisi Amerika'nın Suriye'deki aşırılık yanlısı grupları ülkenin meşru hükümetini zayıflatmak için kullandığını duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre Rusya Dış İstihbarat Servisi Amerika'nın makineli tüfekler ve ağır füzelerle donatılmış onlarca minibüsü Suriye'deki teröristlere teslim etmeyi planladığını da sözlerine ekledi.
63 yaşındaki bir Filistin vatandaşı Eriha'nın batısında pazar akşamı Siyonist yerleşimcilerin saldırısına uğradı.
Ve Çin Devlet Başkanı Rusya Devlet Başkanı ile görüşmek hedefiyle bugün öğleden sonra Moskova'nın Vnukovo Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Birleşik Arap Emirlikleri'nin Beşar Esad'ı sıcak karşılaması konusunda. Rusya ziyaretinin ardından beklenmedik bir geziyle Abu Dhabi'ye giden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ile görüştü. Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye'de 2011 krizin ardından Şam'daki yasal yönetim muhaliflerine kapsamlı destek sağlayan ülkelerden biri. Bununla birlikte Suriye'de teröristlerin yenilgiye uğratılması ve bu ülkenin sistem ve toprak bütünlüğünün korunduğunun ispatlanmasının ardından Abu Dhabi son 2 yılda Suriye yönelik yaklaşımını değiştirmiş ve Şam ile ilişkilerini yeniden canlandırırken ikili ilişkileri pekiştirmeye çalışmaktadır. Birleşik Arap Emirlikleri Beşar Esad'ı muhteşem bir şekilde karşıladı. Bu bağlamda Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın bildirdiğine göre Devlet Başkanı Beşar Esad, Abu Dhabi Havaalanı'na vardığında Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan tarafından karşılandı ve ardından iki taraf müzakerelere başlamak üzere El Vatan Sarayı'na gittiler. Yapılan açıklamaya göre Beşar Esad uçağı Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasına girdiğinde emirliklere ait çok sayıda savaş uçağı ona eskort yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan da Beşar Esad ile görüşmesinde şunları söyledi. İki ülke ve iki kardeş halkın yararına olan kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi için olumlu ve yapıcı bir diyalog gerçekleştirdik. Beşar Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı bu ziyaret, son bir yılda bu ülkeye yaptığı ikinci ziyarettir. Beşar Esad, Mart 2022'de Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ziyaret etti. Bu, Beşar Esad'ın Suriye'de 11 yıl süren iç savaşın ardından bir Arap ülkesine ilk ziyaretiydi. Yakın zamanda da Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı, Şam'da Beşar Esad ile bir araya geldi ve görüştü.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan ziyaretteki diğer önemli konu ise Esma, Esad'ın eşi Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile birlikte Abu Dhabi'de gitmesidir. Esma Esad 2011'de ise Suriye krizinin başlamasından bu yana yurt dışına çıkmadı. Bu gezi Suriye'deki durumun normalleştirilmesini ve başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Şam ile Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin ısınmasını gösteriyor. Esad bu ülkenin Türkiye ile birlikte geçen ay 10 binlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olan ağır mali kayıplarına neden olan 7.8 büyüklüğünde yıkıcı bir depreme tanık olduğu bir ortamda bir yer içinde ikinci kez Abu Dhabi'yi ziyaret etmiş oluyor. Yıkıcı deprem Suriye ile sempati ve bölgesel yakınlaşmayı da hızlandırdı. Görünüşe göre Beşar Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyaretteki hedeflerinden biri de son depremle ilgilidir. Esad deprem bölgesinin yeniden yapılanması da dahil olmak üzere Suriye'nin yeniden inşası için Birleşik Arap Emirlikleri'nden mali yardım almaya çalışıyor. Bir diğer nokta ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin Suriye'yi Arap Birliği dahil Arap dünyasına döndürmeye çalışan Arap ülkelerinden biri olmasıdır. Dolayısıyla Esad'ın Abu Dhabi ziyareti ve Muhammed bin Zayed ile görüşmesinde tarafların Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünü de ele alması bekleniyordu. Son nokta ise Beşar Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti Rusya ziyaretinin hemen ardından yapılmasıdır. Geçtiğimiz Salı günü Moskova'ya giden Esad, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve bu ülkenin diğer bazı yetkilileriyle görüştü. Şimdi Abu Dhabi gezisi Suriye'deki siyasi ve güvenlik karmaşasının da sona erdiğini ve Suriye Cumhurbaşkanı'nın meşruiyetini kanıtlamak için dış politika ve diplomatik toplantıları kullanmaya çalıştığını gösteriyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Amerika'nın Irak'a saldırısının 20. yıl dönümüyle ilgili. Mart 2003'te Amerika Başkanı George W. Bush, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin izni olmadan ve İngiltere Başbakanı'nın suç ortaklığıyla tek taraflı ve yasa dışı bir eylemle Irak'a saldırı emri verdi. Tony Blair ve Amerika ve İngiliz kuvvetleri, Baas rejiminin düşmesine ve Saddam Hüseyin'in devrilmesine neden olan büyük bir savaş başlattılar. Bush ve Blair'in Irak'ta kitle imha silahları tesislerinin yok edilmesi, savaşı başlatmanın ana bahanelerinden biriydi. Ancak Amerika ve İngiliz istihbarat teşkilatlarının iddialarına rağmen, bu iki ülke güçlerinin on binlerce Iraklının ölümüne yol açan işgali sonrasında, Irak'ta herhangi bir kitle imha silahı bulunmadı. Önemli olan husus ise Irak Savaşı'nın 20. yılında Amerikan halkının anket sonuçlarının Amerikan kamuoyunun bu savaş hakkındaki görüşünün tersine döndüğünü göstermesi ve çoğunun bunun Amerika güvenliğini azalttığına inanmasıdır. Amerikalıların 1/3'ü 2003'te Irak'a askeri müdahale onaylarken şimdi %61'i kararın yanlış olduğuna inanıyor. Bu bağlamda Amerika'nın Irak'ı işgalinin 20. yıl dönümüyle eş zamanlı olarak 18 Mart Cumartesi günü Amerika hükümetinin militarizm ve savaş kışkırtıcılığına karşı çıkan binlerce kişi Washington'da gösteri yaptı. Organizatörler bu protesto amacının dünya savaşının sonuçları ve aynı zamanda Amerikan militarizminin dünyadaki insani kayıpları hakkında insanları bilgilendirmek olduğunu belirtti. Aynı konu İngiliz halkının Irak savaşına ilişkin görüşleri için de geçerlidir. Irak'ta İngiliz ordusunda görev yapan ve halen İşçi Partisi'nin temsilcisi olan Dan Jarvis şöyle diyor. Irak'a karşı savaşın halkın güvenine verdiği zarar zaman geçtikçe azalmak yerine daha belirgin hale geliyor. Irak'ın işgali Irak halkının ağır kayıplarına ilaveten birkaç bin Amerikan askerinin ölümüne yol açtı ve Amerikan ekonomisine ve uluslararası itibarına büyük bir zarar verdi.
Amerika'nın İngiltere'nin suç ortakları ile Irak'a saldırısı ve ardından işgali en az 210 bin sivilin ölümüyle sonuçlandı. Bu savaştan sonra Irak uzun süreli bir istikrarsızlık yaşadı ve tekfirci aşırıcılığın yayılması için uygun bir ortam haline geldi. 2011'de Amerika'nın Irak'ın kuzeyinde birçok bölgesinden kısmen geri çekilmesinin ardından IŞİD terör örgütünün işgaline uğradı. Bağdat'ın Amerikan birliklerinin geri çekilmesi emrini vermesinden yıllar sonra halen yaklaşık 2500 Amerikan askeri Irak'ta bulunuyor. Pentagon verilerine göre tüm Irak savaşında Amerikan askeri kayıplarının toplam sayısı 4487'ye ulaştı. Irak'ın işgali sırasında bu saldırının Irak'a kitle imha silahlarından arındırmak ve halkını kurtarmak ve böylece dünyayı böyle bir tehlikeden kurtarmak için yapıldığını iddia eden Bush Irak'taki ilk zaferin ardından basitçe bu düşünceyle Amerika'nın Baas rejimini devirdi ve Irak Savaşı'nın da sona erdiğini duyurdu. Gerçek şu ki Irak'taki Amerikan Savaşı yıllarının ardından fiilen bir yıpratma savaşına dönüştü. Irak Savaşı'nın can kayıplarına ilaveten Amerikan Düşünce Kuruluşları'nın yayınladığı çok sayıda raporun da ortaya koyduğu gibi bu savaşın ağır finansal maliyeti de oldu. Başta Harvard Üniversitesi Kennedy Fakültesi olmak üzere 2013 raporunda Irak ve Afganistan savaşlarının Amerikan tarihindeki en pahalı savaşlar olduğunu ve genellikle 4 ila 6 trilyon dolara mal olduğu ve bu da ortalama her Amerikan ailesi için 75 bin Amerikan dolarına eş değer olduğunu duyurdu. Aslında Amerikan federal hükümetinin özellikle bütçe açığı ve ulusal borç açısından kaotik bir mali durumu büyük ölçüde Bush ve Obama yönetimlerinin Irak ve Afganistan'daki savaşçı eylemlerinden de kaynaklanmaktadır. Siyasi analist Michael Hirsch, Foreign Policy'de şöyle yazıyor. Irak'a yapılan saldırı Amerika tarihindeki en önemli stratejik hatalardan biriydi. Irak'ta kendi elleriyle yol açtıktan sonra felaket Amerika'nın askeri zayıflığını ortaya çıkardı ve dünyanın geri kalanına bir zamanla karşı kurulmaz bir süper güç olarak yürüden şeyin nasıl üstesinden gireneceğini ve onunla nasıl savaşılacağını da öğretti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Thank you.
hikmet ışığında.
Radyosundan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyiciler. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, ilkbahar mevsimi Allah'ı tanımak, maadı tanımak ve değişim, gelişme ve tekamül dersidir. Eğer insanlar bu güzel doğadan ders alırsa gerçekten diriliş gününe inanmayı öğrenmişlerdir ki bu durumda böyle bir başlangıç ve bisati üstün gün olarak adlandırmak ve kutlamak gerekir. Biz de bugünkü sohbetimizde ilkbaharın gelişi ve bu doğa değişiminin maneviyatla ilgisini konuşmak istiyoruz röportajımızda. Araştırmacı yazar Sayın Fatih Yanar hocamız telefon attığımızda. Fatih hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, sağ olun.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Öncelikle ilkbaharın gelişini size ve bütün dinleyicilerimize kutluyoruz ve buradan yola çıkarak başlıyorum ben sohbetimize. Bildiğiniz gibi her yıl ilkbaharın gelişiyle havalar değişir, gece gündüz eşitlenir, soğuk kış gider ve güzel ilkbahar günleri başlar. Şimdi bu yıl doğanın yeniden doğuşu ve doğa baharı maneviyat baharına denk gelmişti bildiğiniz gibi. Sizin görüşünüzü bu çerçevede ilkbaharın bizim maneviyat dünyası ile ilgili ilişkisi konusunda alacak olursam ne söylersiniz dinleyicilerimiz efendim?
Bahar Cenab-ı Hakk'ın güzel isimlerinin bir tecellisi, kudretinin, yaratıcılığının ve güzelliğinin şeffaf bir perdesi, ölümden sonraki dirilişin bir delili, kainat kitabının en parlak, en görkemli ve en renkli sayfalarından biri. Bolluğun, bereketin, ilahi ikramın coştuğu bir mevsimdir. Her güzel çiçek, her sanatlı böcek, her sanat harikası bitki yaratıcısına övgüler söyleyen içli bir kaside, satırlardaki ilahi hitap bu süslü kitaba dikkat çekiyor. Allah'ın rahmet eserlerine bak diyor, nasıl da yeryüzünü diriltiyor ölümünden sonra. Gözüne gönlünü de ekleyip bakan Mevlana, bu bahar mevsimi değil, bambaşka bir mevsim diye inliyor. Her gözün mahrumluğu bir başka vuslattan, her dal oynamada ama her dalın oynayışı başka bir sebeple. Bahar güzelliğini meydana getiren her varlık bir başka dille anıyor Rabbini. Şükrünü bir başka eda ile ifade ediyor. Alışkanlığımızın örtüsü baharın güzel yüzüne kara bir perde gibi geriliyor. Şeffaf güzelliklerin altında görülen güzeller güzelini izlemeye çalışıyor. Fakat kalp gözü açık olan Allah'ın nuruyla bakıyor. Her yerde sanatın işaret ettiği sanatkarı gösteriyor. Nereye baş korsam secde edilen odur. Altı tarafta da ibadet edilen odur. Alt tarafın dışında da bahçe, gül, bülbül, sema, sevgili, bunların hepsi bahane. Maksat odur ancak. Sevgili güneş gibi parlayınca aşık zerre gibi oynar, titrer, döner durur. Aşk baharının rüzgarı esmeye başladı mı, kuru olmayan her dal oynamaya başlar. İçinde baharı bulmayanlara dışındaki bahar fazla bir şey ifade edemez. İçimizin baharı ise ebedi dirilişin müjdesi olan imandır. İmanla kendini ebediyen diri bilenlere ahiretin ölümsüz baharı olan cennet vaat edilmekte. Fani dünyanın baharı, ebedi alemin baharı olan cennetin habercisidir. Bir tek çiçeği yaratıcısına, kolayca bahar yaratana, bir tek çiçeği bile yaratamayan bu insan kul olmaz da ne yapar? Tatil köyünün asude alemine, yeşil dünyasına gitmek için can atan elemsiz lezzetlerin dünyası olan ebedi bahara, cennete niçin iştiyak duymaz? Bir yapma çiçeğin ustadına hayranlık duyan saksıdaki gerçeğine niçin dikkat etmez? Keşif rekortmeni Edison'un dikkati ne güzel. Hiçbir keşif otların toprağı yarıp çıkarması kadar muhteşem değildir. Çünkü otlar Allah'ın yapısıdır diyor. Bahar sadece yeryüzünde değil, yıldızlar da gökyüzünün baharıdır. Gökyüzü baharının sultanı olan güneş, yeryüzü baharının da besin kaynağıdır. Baharımız muhteşem bir yardımlaşmanın neticesidir. Rabbimizin rahmeti yağmur şeklinde tecelli etmese dünya yeşile hasret kalmaz mı? İçimizin baharı da ışıksız ve rahmetsiz olamaz. Ve de okyanusların dibinde keşfedilmeyi bekleyen bir muazzem bahar var. Neyleyelim sensiz baharı yazı diye inleyen aşık, fanilik damgasını taşıyan varlıklarla gönlünü kandırabilir mi acaba? Baharın güzelliklerini ebedileştirebilmek ve hazanın hüzününü silebilmek için önce içimizdeki baharı bulmalıyız. İçini imanla baharlaştıranlar için bütün mevsimler bahardır. Aksi halde baharlar kışa döner. Sensiz baharı neylerim diyenin maksadı Rabbi olmalı yani. O yoksa bahar yok. Hiçbir şey yok zaten. Onu bulan her şeyi bulmuştur. Ebedi baharın müjdesini içinde bulan biz dünyadan gider olduk, kalanlara selam olsun diyor. İçinde bütün mevsimler kış olan ise benden sonra tufan bencilliğine kapılıyor. Her şeyin bir bedeli var. Dünya kışına dayanamayanlar ahiret baharını hak edemezler. Bahar gönüllüler baharın kaybolup bitmesine katlanamazlar. Onların içli ve ısrarlı niyazlarının peşin bir kabulü müdür ki bahar cennete ebedileşmiştir. Bu ebedi bahar olmasaydı vicdanlar sararıp solan her yaprakla birlikte eriyip tükenecek, kendisinde yaşama mecali bulamayacaktı. Bahar anlayan ve okuyan gözler ister. Yoksa o güzelim bahar yeşillikleri keçilere ve koyunlara yem olma berekesine düşer. En güzel bahar tasvirlerim şiirlerine süs yapan Aşık Veysel bunun sırrını şöyle açıklıyor. Bir küçük dünyam var içimde benim. Mihnetim, zinetim bana kafidir. Görenler dar görür. Geniştir bana. Sohbetim, ülfetim bana kafidir. Dünya geniş olsun ister dar olsun. Yeter ki kalbimde iman var olsun. Her zaman milletim bahtiyar olsun. Rütbemle mensedim bana kafidir. Bahar sayfası bakana göre mana taşır. Rahmetli Akif Taceddin dergahının avlusundaki bir avuç çayır çimene bakarak kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda diyor ve vücudunda kan kırmızı güller açan kefensiz şehitleri ülke toprağının altını baharlaştıran mana olarak görüyordu. Gül devrimi görseydim onun bülbülü olurdum. Feryadının gözyaşlarıyla manevi kışımızı bahara çeviriyordu. Ben de burada bütün dinleyicilere ilkbaharın gelişini tebrik ederim ve burada sohbetlerimi noktalıyorum.
Peki, çok teşekkür ederim hocam katıldığınız için.
Ben de teşekkür ederim.
Sağ olun, hoşça kalın.
Hayırlı çalışmalar.
Sağ olun. Değerli dinleyiciler, araştırmacı yazar Sayın Fatih Yanar hocamızın görüşlerini, ilkbaharın gelişi ve maneviyatla olan ilişkisini konu eden sohbetimizi dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.ir sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda görüşene dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nevruz Hafsin Sofrası.
Muhterem dinleyiciler, bugün güneş takvimi ile 1401 yılının son günü.
Doğanın bahar ile Kur'an ve Ramazan'ın baharlarının hoş kokusu etrafı sarmıştır.
Bundan dolayı size İranlıların eski bayramlarından olan Nevruz Bayramı'nın İran'da ve İran'ın kültürünün etkisinde kalan ülkelerde hangi geleneklerle kutlandığını anlatmak için 8 bölümlük Nevruz Hepsin Sofrası isimli bir program dizisi hazırladık. Bu özel program dizisinin ilk bölümünde Nevruz gelmeden önce yapılan hazırlıkları İran'ın şehir ve köylerinin havasını sizlere anlatacağız. Rastak Gurbanon Nevruz şarkısını dinleyerek başlıyoruz.
Bütün zorluğuyla geride kaldı. Ağaçlar çiçek açıyor ve kuşların ötüşleri her yerde yankılanıyor. Bahar rüzgarı ruhları tazeliyor. Görünüşe göre Nevruz yalnızca İran halkı için yeni bir başlangıç değil, aynı zamanda tabiat için de yeni bir başlangıçtır. Nevruz tabiatın gönül okşayan sesi birçokları için anıları tazelemelidir. Kuşların cıvıltıları insanların içini ümit ve yaşam sevinciyle doldurmaktadır. Yaşamın devamı ve yeni bir başlangıç için tabiatla işbirliği yapılıyor ve tam bir bütün olunuyor.
Şubat sonu ve Mart başında İran'a seyahat ederseniz kesinlikle farklı bir seyahat deneyimi yaşarsınız. Bahar gelmeden önce insanlar Nevruz'un gelişine hazırlanır ve İran'da Mart ayı havası görülmeye değerdir. Yeni yılın gelmesine birkaç hafta kala İranlılar Nevruz'u ve baharı karşılamaya giderler ve sokaklarda insanların hareketliliği görülür. Biri Nevruz alışverişi yaparken diğeri evinin veya dükkanının camlarını siler. Aslında Nevruz'u karşılamanın gelenek ve göreneklerinden biri de evi, sokağı, caddeyi temizlemektir ve buna hane takhane denir.
Tahran Radyosu.
Hane tekhane veya başka bir ifadeyle evi temizlemek, Nevruz'dan önce yapılan güzel işlerden biridir. İnsanlar evde biriken kirleri temizlerken, aslında kendi gönüllerini de fazladan bağımlı oldukları her şey karşı temizliyor ve yeni yılın gelişine hazırlanırlar. Jacob Edward Pollock'ın seyahatnamesinin sayfalarını çevirdikçe karşınıza İran'da Nevruz öncesinin gelenek ve görüneklerinden bahseden bölümler açılacaktır. 1818-1819 yılının ortalarında yaşamış olan yazar anılarında şöyle der: İranlıların Nevruz'da yapmaları yaygın olan geleneklerden biri evlerini temizlemeleridir. Bayramdan birkaç gün önce insanlar evlerini temizliyor ve halıları sirkeliyordu. Hane tekani genellikle yılda bir kez ve Nevruz sırasında yapılırdı.
Eğer hane tekani adetinin hangi efsane ile bağdaşlaştırıldığını bilmek istiyorsanız, Güzel Bahtiyari şarkısını dinledikten sonra binlerce yıl öncesine giderek eski İranlıların bu konudaki efsane ve inanışları ile tanışalım.
چشم ساره ورده خینه دل شقایق چی چشم ساره ورده خینه دل شقایق باده بهوری پهنا و بی پناه و موچی که بیرسوده پهنا و بی پناه و موچی که بیرسوده من بیره پرم
بازم
Her ülkedeki önemli kültürel günler bazı geleneklerin devamıdır. Gelenekler efsane ve mitlerden ortaya çıkmıştır. Mitler bugün insanlığın birçok inancının ana kaynağı sayılmaktadır. Efsaneler, mitler zaman geçtikçe yavaş yavaş unutulur ama efsaneleri ayakta tutan gelenekler devam eder. Artık adet yerini alırlar ve bazen işlevleri değişir. Bu geleneklerden biri bugün İran'da ve kültürün yaşadığı diğer ülkelerde de baharı karşılamak için yapılan ev temizleme olan hane tekhanedir.
Nevruz kutlanmasının eski kültür ve mitoloji karşıdan farklı sebepleri vardır. Bazıları Nevruz'u efsanevi padişah Cemşid'in tahta çıkma günü olarak bilirler. Bazıları o günü ölülerin ruhlarının ya da feruvahlerinin dönüş günü olarak bilirler. Feruvah, orijinal adıyla Feruvehr, asıl Arya kavmi isimlerindendir ve Arapçada ruh manasına gelen şeydir. 4500 yıldan fazla bir süre önce dünya halklarının çoğu putperestlikle meşgul iken ve insanın tüm varlığını yalnızca bu dünyevi ve ölümlü beden olarak kabul ederken, eski Arya kavmi insanlarının yalnızca bedene değil, ruha da sahip olduğuna, ölümden sonra ruhun bedenden ayrılacağına ve yaşamına devam edeceğine inanmaktalar. Eski İran efsanelerine göre padişahlığın sembolü haline gelen Feruvar, Nevruz'da yeryüzüne dönmektedir.
İran'ın eski kültürleriyle özdeşleşen Feruvar, kişi doğru yolda olduğu müddetçe onu bırakmamaktadır. Ama kişi doğru yoldan sapıp yanlış yola girerse, Feruvar bir kuş şeklinde günahkar kişinin vücudunu terk etmektedir.
Yıl boyunca Nevruz yaklaşırken canlarını teslim eden iyi feruvahlar yılın son 5 gününde geride kalan sevdiklerine Ahura Mazda tarafından mutluluk ve bereket getirmek için kanat çırparlar. Eğer onların yeri cennet olursa Allah'ın nur ve bereketiyle dostluğu kazanmayı başarırlarsa onun evine gidebilirler. Karanlıktan ve kirlerden temizlenmiş bir evdir o. Aslında İranlılar ölülerinin ruhunun geri yerini temizlemek ve güzel kılmak için hanetakani geleneğini uygularlar. Bir ev pislikten temizlenmezse o evin vefat eden sakinlerinin ruhları oraya gelmez ve ev halkı nimetlerden ve saadetlerden mahrum kalırlar.
Programa maşallah Bamri'nin seslendirdiği Musemi Bahar adlı güzel Beluç müziğin ardından devam edeceğiz.
Somebody
Günümüzde güzel bir adet olan hane takhane adeti aslında bir Nevruz karşılanmasıdır. Nevruz yaklaşırken, gün yenilenirken insanlar da evi temizleyerek, eski şeyleri yenileriyle değiştirerek her şeyi yenilemeye çalışır. Bu geleneğin sorumluluğunu da herkesten daha çok anneler ve kadınlar alır.
İslam'da da insanlar temizliğe çağrılmıştır ve bu tüm ilahi dinlerin öğretilerinde mutlak bir ilkedir. İslam dini her zaman temizliğe ve hijyene önem vermiş, hayatı değiştirmeye ve yeni bir renk katmaya büyük önem vermiştir.
Nevruz'un diğer güzel geleneklerinden biri de yılın son günü ölülerin kabirlerini ziyaret etmektir. Bu vesileyle insanlar yılın son perşembe veya cuma günü mezarları ziyaret ederler. Ölüler günü adı ile ünlü olan bugün de mezarlıklar kendi ölülerini ziyaret etmek isteyen insanlarla dolu taşmaktadır. İnsanlar kabirlerin başında dua etmekte, hayır işler işlemekte, su ve gül suyu dökerek kabirleri temizlemekte ve saatlerce kabirlerin başında kalmaktadırlar.
İran Müslüman halkının inanışlarına göre ölülerin mezarları yılın son cuma günü, diğer bir deyişiyle yılın son perşembe gecesi ziyaret edilmelidir. Bugün de hayatta kalanlar yakınlarının ve tanıdıklarının mezarlarına giderler. Bir bakıma mezarların etrafını temizleyerek onları kalıcı evlerini hanetekani geleneğini uygularlar ve bazıları da yılın son gecesinin onlar için karanlık olmaması adına mezarın yanında bir mum veya kandil yakarlar.
Mezarların başına meyve, tatlı, helva, hurma, sebze ve bazen de Nevruz'a özel hafsin sofrasının korunması mezarlıkta yaşam alametlerini canlandırmaktadır. Ölüm ve yaşamın bağını tekrar hatırlatarak ölülerinin unutulmadığını belirtmektedirler.
Dinleyiciler, Nevruz Hafsin Sofrası programımızın ilk bölümünün sonuna geldik.
Bizi www.parsude.ir üzerinden takip edebilir, görüş isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden paylaşabilirsiniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
ilahi önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz 60 bölümlük sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
Geçen bölümden hatırlanacağı üzere İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın en kalıcı uygulaması Caferi Eğitim Merkezi'ni kurması ve buradan binlerce alimin mezun olmasından ibaret olduğunu belirttik. Geçen bölümde ayrıca İmam Sadık Aleyhisselam seçkin talebelere yetiştirerek öz Muhammedi ve Alevi İslam'ı İslam beldelerine yaymayı başardığını ve İmam Bakır Aleyhisselam döneminde başlatılan kültürel inkılabı duruk noktasına ulaştırdığını anlattık. Gerçekte İmam Sadık Aleyhisselam bu bağlamda başarısı sadece Şia alimler ve düşünürlerce değil, aynı zamanda Ehl-i Sünnet'in önünde gelen büyük alimlere ve düşünürlere tarafından da takdir edilen bir konudur. Şimdi birlikte bazı Ehl-i Sünnet alimlerin görüşlerini gözden geçirelim.
Kahire Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Arap Edebiyatı Hocası Dr. Hamed şöyle diyor. Ben 20 yılı aşkın bir süredir İslami fıkıh ve ilim tarihi üzerinde araştırma yapıyorum. Bu alanda Nebevi Hanedanı'nın pak soyundan gelen İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın bariz kişiliği dikkatimi çekti. Bence o hazret İslami alimlerin öncülerinden biridir ve tüm Şia ve Sünni alimlerin ilgi odağında yer alır. Nitekim Ehl-i Sünnet'in hadis uzmanlarından Malik bin Uns şöyle diyor. Ben ilim ve edebiyat ve bol bilim bakımından İmam Sadık Aleyhisselam'dan daha iyisini ve daha şayesti olanını görmedim.
Ehl-i Sünnet'in dört mezhebinden biri olan Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife Numan bin Sabit de İmam Sadık Aleyhisselam hakkında şöyle diyor. Ben İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan daha fakih olanı görmedim. Bir gün Abbasi Halife Mansur'un siparişi üzerine 40 önemli fıkhi meseleyi ve konuyu hazırladım. Bu meseleleri halifenin huzurunda bulunan tüm şahsiyetlerin önünde gündeme getirmeliydim. İmam Sadık Aleyhisselam bu meselelerin cevabını ve farklı rivayetlerin arasındaki ihtilafları beyan etti ve her 40 meseleyi herkese kendisi İslami ilimlerde en bilge ve en alim biri olduğunu itiraf ettirecek şekilde cevaplar verdi.
Tahran Radyosu.
Burada hatırlatılması gereken bir nokta, o dönemde despot hükümdarların bilim ve ilme yönelik hiçbir eğilimleri olmamasıydı ve eğer bazen onların saraylarında düşünürler ve alimler toplanmışsa, bunun tek amacı hükümdarların onları kendileri için reklam malzemesi olarak kullanarak ve kendilerini ilim ve bilim hamisi göstermek ya da gelen alimlerin ilmi gücünü ve kişiliğini sorgulamak içindir.
Abbasi Halife Mansur da aynı hedef doğrultusunda Ebu Hanife'den 40 zorlu fıkhi soru hazırlamasını istedi. Zira İmam Sadık Aleyhisselam'ı bu sorulara cevap veremeyeceği gibi ham bir düşünce ve hayal içindeydi. Mansur Halife böylece İmam Sadık Aleyhisselam'ın kişiliğini başkalarının önünde karalamak istiyordu. Ancak halifenin şeytani planının aksine İmam Sadık Aleyhisselam herkesi verdikleri cevapla hayran bıraktı. Kur'an-ı Kerim tabiriyle hak düşmanları hile yaptı ve kendilerince hakkı hezimete uğratmak istedi. Oysa Allah en iyi tedbir edendir ve düşmanların hilelerini suya düşürür.
Gamusul İlam adlı eserin yazarı Hayreddin Zerrekli ise İmam Sadık aleyhisselamın seçkin şahsiyeti hakkında şöyle diyor. İmam Cafer Sadık aleyhisselam ilim ve fazilette eşsizdi ve onun ders celselerinde Ebu Hanife diz çöktü ve o hazretin zahiri ve batını ilimlerinden bol bol yararlandı. İmam Sadık aleyhisselam cebir ve kimya ve diğer ilimlerde de uzmandı. O hazretin mahzarından feyz alanlardan biri kimya biliminde büyük üne kavuşan ünlü bilgin Cabir bin Hayyan'dır.
İmam Cafer Sadık aleyhisselam ilmi seçkin mevkiinden başka züht, takva, sadı yaşam ve iyi muaşeret bakımından eşsiz biriydi ve birçok seçkin özellikleri vardı ve ahlaki faziletleri yüzünden doğruyu söyleyen, anlamına gelen Sadık lakabıyla de ün yaptı. Mısırlı ünlü yazar Dr. Ahmet Emin şöyle diyor. İmam Sadık aleyhisselam sadece en büyük Şia fakih ve hukukçu şahsiyeti değil, tüm İslami dönemlerin ve daha sonraki çağların da en büyük ilmi şahsiyetiydi.
El-Karn el-Aşreyn ansiklopedisi yazarı Ferid Vecdi de şöyle diyor. Cafer bin Muhammed Sadık'ın ilim ve bilim merkezi her gün büyük alimler ve bilginlerce dolup taşıyordu. Hadis, tefsir, felsefe, fıkıh ve kelam meraklısı olan alimler ve bilginler her gün o hazretin derslerine katılırdı. Çoğu zaman İmam Sadık aleyhisselamın derslerine katılan ünlü alimlerin sayısı 2000 ve bazen 4000'e ulaşıyordu.
İmam Cafer Sadık aleyhisselam ilmi ve fıkıh açıdan güçlü bir şahsiyetti ve insanları kendine cezbederdi. Öyle ki sadece Ehl-i Beyt hayranları değil, aynı zamanda Ehl-i Sünnet'in dini önderleri, sufiler, bilim meraklıları, fakihler, edipler ve hatta Allah'ı ve Ma'd'ı inkar edenler o hazretin derslerine büyük bir şevkle katılır ve İmam Sadık aleyhisselamın bilim ve ilim denizinden yararlanmak ve meraklı ruhlarını o hazretin sonsuz bilim ve ilminden doyurmaya çalışırdı.
Değerli dostlar, İmam Cafer Sadık aleyhisselamın seçkin şahsiyetini daha iyi anlayabilmek için bugünkü sohbetimizi iki seçkin şahsiyetin o hazretle ilgili görüşleriyle noktalamak istiyoruz. Böylece İmam Sadık aleyhisselamın İslam dünyasına ne denli değerli bir miras bıraktığı da daha iyi anlaşılmış olur.
Mısırlı ünlü şair, edip ve yazar Abdurrahman Şarkavi İmam Sadık aleyhisselam hakkında şöyle diyor. O hazretin yaşadığı çağda insanlar İmam Sadık'ın sevgisi ve dostluğu konusunda hemfikirdi. Zira fikri ufku geniş, zihni aydın, kalbi büyük, yüzü güler ve hoş sohbetli ve hoş davranışlı biriydi ve hayır işlerinde herkese sollardı. İmam Sadık aleyhisselam tüm sıkıntılara ve baskılara rağmen insanları tevhid inancına ve İslam dinine hikmetli yöntemler ve iyi nasihatler temelinde benimsemeye davet ederdi.
İslam dünyasının önde gelen büyük kanaat önderlerinden biri olan Muhammed bin Talha Şafii de İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın seçkin özelliklerini şöyle anlatıyor. Ehl-i Beyt büyük alimlerinden Cafer bin Muhammed Sadık Aleyhisselam birçok ilim ve bilimi bilen biriydi. İbadetleri bol ve zikirleri daimi ve takvası fevkaladeydi. Kur'an-ı Kerim'i bol tilavet eder ve manaları ve kavramları üzerinde derin derin düşünürdü ve ilahi kitabın derin denizinde değerli gevherler çıkarırdı. İmam Sadık Aleyhisselam bu kitabın şaşırtıcı boyutlarını aydınlatırdı ve zamanını çeşitli ibadetlere ayırır ve böylece nefsinden hesap sorardı.
Muhammed bin Talha Şafii şöyle devam ediyor. Nurani yüzü insana ahirete hatırlatırdı ve kelamını dinlemek insanı dünyadan ve bağımlılıklarından uzaklaştırırdı. O Hazreti izlemek cennete girmeye vesile olur ve parlak yüzü Resulullah'ın pak evlatlarından biri olduğunun işaretiydi. Menakib ve faziletleri sayısızdır. Bu yüzden o Hazretten birçok rivayet ve hadis anlatılmıştı ve İslam ümmetinin birçok önde gelen büyüğü o Hazretin ilim denizinden yararlanmıştı.
İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın büyük kurucusu İmam Hümeyni de İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'ın siyerini çok iyi bilen bir alimdi. İmam Hümeyni, Caferi Mektebi'nde ilim öğrenen müçtehidin risaleti hakkında şöyle diyor. Zaman ve mekan, içtihatta belirleyici iki unsurdur. Müçtehid, kendi zamanının meselelerine musallat olmalıdır. Dünyaya hakim olan kültürün hilelerine nasıl karşı koyulması gerektiğini, İktisadi bakış ve basiret, siyasetleri ve hatta siyasileri iyi tanımak bir müçtehidin özelliklerindendir. Müçtehid büyük bir İslami ve hatta İslami olmayan toplumu yönetme zekasına sahip olmalı ve ihlas ve takvadan başka iyi bir yönetici olmalıdır.
Kuşkusuz Abbasi hükümdarların İmam Sadık'ın fıkhi düşüncelerinin uygulanmasından derinden paniklediği gibi, günümüzde sultan düzeni öz Muhammed-i İslam'ın yapıcı ve uyandırıcı fıkhının gerçekleşmesinden korkmaktadır. Bu yüzden sultan düzeni türlü uydurma tarikatları ve irfanları türeterek hakiki İslam'ı ve rahmet peygamberini karalamaya ve İslam dininden şiddet yanlısı bir imaj yaratmaya çalışıyor.
Değerli dostlar, şimdi de İmam Sadık Aleyhisselam'dan birkaç değerli vecizeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Düşmanlar evlatlarımızın kalbini sapkın öğretilerle işgal etmeden önce siz evlatlarınızın kalbini bizim talimlerimizle tanıştırın. Biz düşünceli, dini bilen, dürüst ve vefakar insanları seviyoruz. Bizim şialarımız hidayet, takva, iyilik, iman ve zafer ehlidir. Benim en iyi kardeşlerim kusurlarımı bana hediye edenlerdir. İmam Sadık Aleyhisselam Abbasi Halife Mansur tarafından zehirlenerek şehadet yatağına düştüğünde de şöyle buyurdu. Bizim şefaatimiz namazı hafife alanlara ulaşmaz.
Muhterem dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderlere tanıtmak istediğimiz programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Sizlerden ayrılmadan önce parsley.ir'i takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.erib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır isimli sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere aktarıyoruz. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, peygamberi merhametli ve insan kaderiyle ilgilenen biri olarak tanıtıyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değineceğiz. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hakkında Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet vardır. Bu ayetlerden bazıları insanın mevcut durumu ile çok açık bir orantısı vardır ki insan bu ayetleri okuduğunda işte bugün ve günümüz insan için nazil olduğunu görüyorsunuz. Bir ayet Tebbe suresindeki bu ayeti şerifedir. Andolsun size içinizden, sizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, bir sıkıntıya düşmeniz pek ağır gelir ona, pek düşkündür size. Müminleri esirger, rahimdir. Ki ayetin ilk iki cümlesi tüm insanlarla ilgilidir. Nitekim bir başka ayette de şöyle diyor. Ey insanlar! Şüphe yok ki ben Allah tarafından sizin hepinize gönderilmiş olan peygamberim. Tüm insanlar peygamberin muhatabıdır. Bu iki cümle çok önemli iki cümledir. Bir sıkıntıya düşmeniz pek ağır gelir ona. Tüm insanların acısı azim peygambere ağır geliyor. Ve o sizin acınızdan acı çekiyor. Sonrası, pek düşkündür size. Sizleri düşünüyor, sizleri seviyor, sizlerin kaderinizle ilgileniyor. Bu hitap tüm insanlara yöneliktir. Bugün insanlık toplumu bu hitabın müstahkıdır. Yani bu hitabın günümüz insanlık toplumunun durumu ile çok orantılıdır. Gerçekten günümüzde insanın tarihin her zamanında daha çok acı çektiği söylenebilir. Eşitsizlik, savaş, savaş çığırtkanlığı, aşırı maddiyatçılık var. Öyle ki tarihin hiçbir döneminde insanlar arasında maddiyatçılığa bu kadar yoğun eğilim olmamıştır. Hakların bastırılması için ilim ve teknoloji kullanılıyor. Evet değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarıyla ilgili olan Kalıcı Itır isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07:20 ile 08:50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19:50 ile 21:20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21:20 ile 22:20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.